Budala, Dostoyevski.
Ayrım 71.
Mektuplar böyle ipe sapa gelmez sözlerle doluydu. İkinci mektup büyük boy iki mektup kağıdına ince ince yazılarla doldurulmuştu. Prens dünkü gibi uzun uzun dolaştığı parktan çıktı. Açık berrak gece ona her zamankinden daha aydınlık göründü. Gerçekten bu kadar erken mi diye düşündü. Saatini almayı unutmuştu. Uzaktan müzik sesi duyar gibi oldu. İstasyonda olmalı diye düşündü. Bugün oraya gitmemişlerdir herhalde. Bunu düşünürken tam da onların köşklerinin önüne geldiğini fark etti. Nasıl olsa oraya gideceğini önceden de biliyordu. Kalbi duracak gibi hızla çarparak taraçaya girdi. Taraçada kimsecikler yoktu. Prens biraz bekledikten sonra salona giden kapıyı açtı. Bu kapıyı hiç kilitlemezler diye düşündü. Ama salon boş, içerisi karanlıktı. Salonun ortasında şaşkın şaşkın durdu. O anda kapı açıldı. Aleksandra Ivanovna elinde bir mumla girdi. Prensi görünce şaşırdı. Soran bir tavırla karşısına geçti. Bir odadan öbürüne geçerken bir kimseyle karşılaşacağı hiç aklından geçmemiş olmalıydı. Neden sonra, "Buraya nasıl geldiniz?" diye sordu. "Şey, uğradım biraz." "Maman rahatsız gibi. Aglaide öyle. Adelaide yatıyor. Ben de yatmaya gidiyordum. Bütün akşam yalnız başımıza oturduk. Babamla Prens Petersburg'talar." "Ben geldim. Size geldim. Şimdi." "Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz?" "Hayır. Yarım. Biz birde yatarız her zaman." "Sahi mi? Ben saat 9:30 falan sanıyordum." Aleksandra güldü. "Zarar yok. Demin niye gelmediniz? Belki sizi bekleyenler de vardı." Prens giderken hala "Sandım ki ben..." diye kekeliyordu. "Güle güle, yarın epey güleriz buna." Prens parkı çevreleyen yoldan köşküne gitti. Kalbi hızla çarpıyor, zihni karışıyordu. Çevresinde her şey düş gibiydi. Birdenbire demin onu iki kez uyandıran hayal yine karşısında beliriverdi. Aynı kadın parktan çıkarak sanki deminden beri yolunu gözlüyormuş gibi karşısına dikildi. Prens titreyerek durakladı. Kadın elini yakalayıp hızla sıktı. Hayır, hayal değildi bu artık. İşte ayrıldıklarından beri ilk olarak yeniden karşı karşıya gelmişlerdi. Kadın bir şeyler söylüyor, prens ona sessizce bakıyordu. İçi sonradan her hatırlayışta bir türlü kurtulamadığı bir acıyla doldu. Kadın çılgın gibi hemen oracıkta önünde diz çöktü. Öpmek için ellerine sarıldı. Prens korkuyla geriledi. Kadının gözleri tıpkı gördüğü düşteki gibi yaşlarla doluydu. Prens ürkek ürkek, "Kalk, çabuk kalk," diye fısıldadı. "Mutlu musun? Söyle mutlu musun? Söyle. Bugün, şimdi onun yanında. Ne dedi sana?" Prensi dinlemiyor, yerden kalkmıyordu. Peşinden kovalayan varmış gibi aceleyle soruyordu. "Emrine uyarak yarın gidiyorum. Artık burada değilim. Seni son olarak görüyorum, son olarak." Prens büyük bir üzüntüyle "Kendine gel, kalk," dedi. Kadın ellerine sarılmış, heyecanla yüzüne bakıyordu. Sonunda "Hoşça kal," dedi. Koşar gibi uzaklaştı. Prens birden yanı başında nereden çıktığını anlayamadığı Rogojin'i gördü. Kadının koluna girmiş uzaklaştırıyordu. Rogojin, "Bekle beni prens," diye bağırdı. "5 dakikaya kadar gelirim." 5 dakika sonra da oradaydı. Prens onu aynı yerde bekliyordu. "Arabaya bindirip gönderdim," dedi. "Arabayı şu köşede, saat 10'dan beri bekletiyordum. Senin akşamı ötekinin yanında geçireceğini biliyordu. Bana yazdıklarını demin ona olduğu gibi söyledim. Ona mektup göndermekten vazgeçecek. İsteğine uyarak buradan ayrılacak da. İstesen de istemesen de seni son olarak görmek istedi. Buracıkta, şu sıranın üstünde dönmeni bekledik." "Seni kendisi mi yanına aldı?" "Bunda ne var?" diye sırıttı Rogojin. "Yeni bir şey öğrenmedim ya. Mektupları okudun, değil mi?" "Sen de okudun mu onları gerçekten?" Rogojin'in onları okuyabilmiş olması prensi iyice şaşırtmıştı. "Elbette. Hepsini bir bir kendisi gösterdi. Ustura işine ne dersin?" Prens ellerini sıkarak "Deli bu kadın," diye mırıldandı. Rogojin yavaşça kendi kendine söylenir gibi "Kim bilir, belki de değil," dedi. Prens ses çıkarmadı. "Hadi hoşça kal. Yarın ben de gidiyorum. Hakkını helal et." Sonra ansızın dönerek "İyi ama yanıt vermedin ona kardeşim," dedi. "Mutlu musun?" Prens sonsuz bir kederle "Hayır, "Hayır, hayır!" diye bağırdı. Rogojin hınçla güldü. "Yok bir de evet deseydin." Dördüncü bölüm 1. Öykümüzün iki kahramanının yeşil sıra üstünde buluşmalarından sonra bir hafta geçti. Aydınlık bir sabah Varvara Ardalyonovna Petitsina bazı ahbaplarını ziyareti tamamlayıp saat 10'a doğru hüzünlü bir halde evine dönüyordu. Bazı insanları birkaç sözcük içine sığdırarak tam olarak belirgin özellikleriyle tanımlamak olanaksızdır. Bunlar daima sıradan, çoğunluk diye adlandırılan, gerçekten her toplumda çoğunluğu oluşturan insanlardır. Yazarlar romanlarında, öykülerinde toplumun bu tiplerini sanatkarca işleyerek onları değişik bir yüzle tanıtırlar. Bunlar gerçekte öyle kolay kolay rastlanmayan ama aslında gerçekten de daha gerçek olan tiplerdir. Podkolesini alalım. Aşırılığa kaçılmış olsa da düşünürsek büsbütün hayal ürünü bir tip olmadığına hemen hak veririz. Gogol'in Podkolesini tanıdıktan sonra nice dostunda Podkolesinlik gören sayısız insan vardır. Hiç kuşku yok ki o dostlarını Gogol'den önce de öylece tanıdıkları halde onun böyle bir at taşıdığının farkında değillerdi. Düğünden önce pencereden atlayarak kaçan nişanlılara pek o kadar rastlanmaz. Çünkü her şeyi bırakalım, bu pek rahat bir yol da değildir. Ama elimizi vicdanımıza koyarak konuşursak, evliliğin eşiğinde Podkolesin gibi davranmaya can atan az mı insan vardır? Ayrıca kocaların hepsinin, "To last Waller George Dandin, dipnot, bunu sen istedin George Dandin'i, Molière'in bir oyunundan," diye bağırması beklenmezse de, balayından kim bilir belki de düğünden hemen sonra kaç milyon, hatta milyar koca bu yürekten çığlığı basmıştır. Uzun boylu açıklamalara girişmeden söyleyeyim ki, hayatta bütün bu tiplerin katkılı, arı olmayan biçimlerine pekala her zaman her yerde rastlayabiliyoruz. Bütün bu Podkolesinler, George Dandinler aramızda yaşıyorlar, dolaşıyorlar. Ama hep sulandırılmış, arılıkları kaybolmuş halde. Pek seyrek olarak Molière'in yarattığı George Dandin'in benzerine hayatta da rastlanabileceğini belirterek dergideki eleştirilere benzeyen bu bölüme son verelim. Basit insanlara adım başı rastlandığı, olayların vazgeçilmez bir halkasını oluşturdukları için öykülerde bunları büsbütün atlamakta olmuyor. Romanları ilgi çeksin diye yalnız garip, gerçeğe aykırı tiplerle doldurmak pek de meraklı olmayacaktır. Bizce yazar ilgi uyandıran ayrıca yararlı yönleri basitlik içinde arayıp da bulabilmelidir. Örnek olarak sıradan kişilerin pek çoğu sürekli değişmeyen bir basitlik içinde yaşar. Bunların günlük hayat çemberinin dışına çıkabilmek için bütün çabaları boşunadır. Özgürlüğe en küçük eğilimleri olmadığı halde kalıplarının dışına taşmak çabasında pek yalın kişilerdir bunlar. Kendileri okuyuculara az açıklanan, bunu itiraf ederim, öykümüzün bazı kişileri de işte bu sıradan ya da basit insanlar sınıfındandır. Varvara Ardalyonovna, Petitsina, kocası Petitsin, kardeşi Gavril Ardalyonovich bu tip insanlardandır. Gerçekten zengin, iyi bir aileden gelme, çirkin ve aptal olmayan, iyi eğitim görmüş, iyi kalpli bir kimse için gene de üzerinde durulacak bir niteliğe, özelliğe, hiçbir tuhaflığa, kendine özgü düşünceye sahip olmamak, tamamıyla herkes gibi olmak ne can sıkıcı bir şeydir. Servete sahiptirler ama Rothschild ölçüsünde değil. Aile şerefli, gene de hiçbir özelliğiyle kendine ad yapamamış. Dış görünüş fena olmamakla birlikte anlamda hiçbir derinlik yok. İyi bir eğitim ama bu eğitimin uygulama alanında ne sonuç vereceği bilinemiyor. Akıl var, kendine özgü düşünceler yok. Kalp temiz, yüce davranışlar eksik ve benzeri. Dünyada böyle insanlar çoktur, göründüğünden de çoktur. Bunlar da bütün insanlar gibi başlıca iki sınıfa ayrılırlar. Birinci kısım orta halliler, öbürleri daha akıllılar. Birinciler daha mutludur. Orta halli, sıradan bir adam için kendisini olağanüstü kimseye benzemeyen bir adam olarak hayal etmek pek kolaydır. Bazı genç kızlarımız saçlarını kestirip mavi gözlük takınca bunların onlara kişisel inançlar sağladığını sanırlar. Orta halli biri kalbinde insancıl, iyi duygulardan birazını sezmesin, hemen ondan başkasının bunu duyamayacağı, toplumun gelişiminde büyük payı olduğu inancına kapılır. Bir başkası kaptığı bir düşüncenin ya da başsız sonsuz bir kitabın tek bir sayfasında okuduklarının kendi kafasından çıkma, ona özgü düşünceler olduğuna inanır. Bu durumlarda varılabilen küstahça saflığa şaşmamak elde değildir. Bütün bunlar varlığına kolay kolay inanılmayan, gene de her an karşılaşılabilen şeylerdir. Küstahça saflığı, ahmağın kendine aşırı güvenini, Gogol, Teğmen Pirogov tipinde eşsiz bir biçimde çizmiştir. Pirogov'un bir dahi, hatta dahiden de öte bir varlık olduğuna hiç kuşkusu yoktur. Bu bakımdan kendi kendine bir kerecik olsun kuşkulu bir soru yöneltmez. Büyük yazar, okuyucusunun zedelenen ahlak duygularını onarmak için sonunda ona dayak atmak zorunda kalmıştır. Ama bu yüksek adamın işkenceden sonra silkinerek canlanmak için hemen bir börek atıştırmaya başladığını görünce, çaresizlik içinde ellerini açmış, okuyucularını öylece bırakmıştır. Ben her zaman Büyük Pirogov'un küçük rütbeli biri olarak anılmış olmasına üzülmüşümdür. Çünkü Pirogov kendinden o kadar hoşnuttur ki, ilerleyen yıllarla birlikte kendisini omuzlarında apoletleri kabaran bir komutan olarak düşünür, bu hayale iyiden iyiye kapılır. Rütbesi generalliğe ulaştıktan sonra neden gerçek bir birlik komutanı olmasın? Böylelerinden çoğu da ileride savaş alanlarında en ezici bir başarısızlığa uğrarlar. Edebiyatçılarımız, bilim adamlarımız, propagandacılarımız arasında ne Pirogovlar vardı. Vardı diyorum. Aslında şimdi de var. Öykümüzün kişilerinden Gavril Ardalyonovich Ivolgin öbür sınıftandı. O da tepeden tırnağa bir orijinallik heveslisi olduğu halde daha akıllı insanlar sınıfına katılacak nitelikler taşıyordu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sınıf birinci gruptan çok daha mutsuzdur. Akıllı insan kendini geçici olarak belki de ömrü boyunca bir dahi, olağanüstü biri saysa bile kalbinde bir kuşku kurtçuğu kalmasını önleyemez. Bu kurtçuk akıllı adamı bazen tam bir umutsuzluğa sürükler ya da bu türlü iddialardan vazgeçtiği zaman gururunun zehri benliğini onulmaz biçimde kaplamış olur. Ama biz burada pek aşırı bir durumu ele aldık. Bu akıllı sınıf adamlarının pek çoğunun durumu o kadar feci değildir. Yılların ilerlemesiyle karaciğer az çok bozulur. Hepsi o kadar. Gene de bu insanlar ilk gençlikten başlayarak uslu çağa gelene kadar bazen uzun süre delilikler yaparlar. Arada bir bazı garip olaylara da rastlanır. Bazen namuslu bir adam orijinallik hevesiyle bir adilik yapıverir. Bazen de namuslu, iyi kalpli, ailesinin yükünü sırtlamış böyle zavallılardan biri canını dişine takıp ailesinden başka yabancılara da bakar, onların da geçimini üstlenir. Sonunda ne olur? Ömrünün sonuna kadar rahat etmez. Bu insanca davranışı onu yatıştırıp avutmaz. İşte bütün hayatımı bunların yoluna verdim. Elimi kolumu bağladı bunlar. Barutu icat etmeme engel olanlar da bunlar. Onlar olmasa hangisi olacağını kesinlikle bilmemekle birlikte ya barutu bulur ya da Amerika'yı keşfederdim diye düşünüp durur. Böylelerinin en belirgin özelliği gerçekten ömürleri boyunca barutun icadının mı, Amerika'nın keşfinin mi daha gerekli olduğunu, kendilerinin de neyi bulmaya hazır olduklarını bir türlü anlayamamalarıdır. Ama keşiflere karşı duydukları özlem, Kolomb'u ya da Galileo'yu bastıracak güçtedir. Gavril Ardalyonovich de böyle bir durumun başlangıcındaydı. Ama henüz başlangıçta olduğu için önünde uzun bir delilik dönemi vardı. Derin, süresiz bir güçsüzlük duygusu, bir yandan da kendi kendine yeterli bir insan olduğuna inanabilme çabası, ilk gençliğinden beri onu temelden sarsmıştı. Denebilir ki kıskanç, hırçın istekler, hırpalanmış sinirlerle dünyaya gelmiş bir gençti bu. İsteklerinin hırçınlığını onların güçlü oluşuna verirdi. Kendisini tutku dolu biri olarak gösterebilmek için bazen en delice hareketleri yapmaya hazırdı. Ama iş o delice harekete gelince kahramanımız daima akıllıca karar veriyor, bu da onu öldürüyordu. Gavril Ardalyonovich sırası gelince istediğini elde edebilmek için belki çok aşağılık bir hareket yapabilirdi. Gene de bu adiliği yapmaya kalkınca namus duygusu karşısına dikiliveriyordu. Hoş, ufak ölçüde bir namussuzluğa her zaman yatkındı ya. Ailesinin yoksulluğunu, düşkünlüğünü nefretle karşılıyor, annesine bile tepeden bakıyor, hor görüyordu. Oysa Gavril Ardalyonovich şimdiye kadar edindiği mevkiin başlıca dayanağının annesinin adı ve karakteri olduğunu pekala anlıyordu. Yapan Çin'in yanına girdiği zaman kendi kendine, "Madem ki soysuzca davranmayı göze alıyorum, bari sonuna kadar götüreyim," demişti. Ama sonuna kadar götürebildiği hiçbir soysuzluğu olmadı. Hem de buna %100 ihtiyaç duyduğu düşüncesine nereden kapılmıştı, Tanrı bilir. Agla eden o zaman yalnızca korkmuş ama işin peşini bırakmamıştı. Genç kızın ona kadar alçalacağına hiç inanmamakla birlikte her olasılığa karşı işi uzatıyordu. Nastasya Filipovna olayında kafası hep parayla her şeye ulaşabileceği düşüncesiyle doluydu. O aralık tam bir hodbinlik, hatta bir tür korkuyla her gün soysuzluğu sonuna kadar götürmeli. Böyle durumlarda basit insanlar çekingenlik gösterir ama biz aldırmayız diye her dakika kendi kendine cesaret vermeye çalışıyordu.
Ayrım sonu.